Kutsal İsyan 3, 24. ayrım, sayfa 366. Kazım Karabekir berberini çağırarak sinek kaydı tıraş oldu, yıkandı ve en yeni paşa giyneğini sırtına geçirdi. Aynaya baktı, henüz kırkına varmamış bu etli, kanlı, canlı yüzde demir gibi bir sertlik ve kahverengi gözlerde tatlı bir umut parıltısı vardı. Paşa bu sabah bütün görünüşüyle mutluydu. Ömrünün ilk altın sayfası bu sabah açılıyor ve bu sayfa zengin yayla güneşi altında parlamaya başlıyordu. Mustafa Kemal'in Rauf Bey'le Erzurum'a gelişi yalnız doğuda tanınan Kazım Karabekir'in yıldızını bütün Türkiye ölçüsünde parlatacaktı. Gerek Mustafa Kemal gerekse Rauf Bey, Hürriyet ihtilalinden beri parlayan sönen yıldızlar arasında parıltısını yitirmeyen iki savaş yıldızıydı. İkisini de hem Türkiye hem de dünya tanıyordu. Bu iki büyük askerin Erzurum'a gelişiyle kutsal hürriyet ve ihtilal ocağı bütün ak ışıklar püskürerek yanmaya başlayacaktı. Yalnız ortada gün açık açık bir şey vardı ki o da şuydu. Bu iki kahraman Erzurum'a yalnız yıldızlarını getiriyorlardı. Kazım Karabekir doğuda bir süngü ormanı dikmiş, sulayıp yetiştirmeye çalışıyordu. Onların yıldızına o da bu güneş altında tepeleri kıvılcımlar saçan güçlü süngü ormanını katacaktı. Bunun için onun yıldızı da o kahramanların yıldızı yanında pek sönük kalmayacak, belki de onlarınkiyle denk bir parlaklıkla parlayacaktı. Yalnız bu iki insan onun kıskanamayacağı kadar ileri adımlar atmışlardı. Onlar kendisinden çok önce şöhretin altın doruğuna tırmanmışlardı. Şimdi kendi açtığı bayrak altına sığınarak öylece dövüşmeye geliyordu. Bu az talih miydi? Kazım Karabekir bunun içinde sevinçliydi ve mutluydu. Kazım Karabekir ile Kurmay Subayları ve Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin üyeleri iki grup olarak otomobillere binip şehrin 17 kilometre batısındaki Ilıca'ya yollandılar. Eski Türk şehri Erzurum'un kendisi kadar eski bir geleneği vardı. Şehrin batısından yani İstanbul kapısı yönünden gelen konuklar hep bu sıcak suların ılık akbuğularla tütüp durduğu kaplıcalarda karşılanır, şehre buradan alınıp götürülürdü. İstanbul'dan gelen yüzlerce vezir, vüzera, vali ve paşalar hep burada karşılanmıştı. Burası Erzurum Kalesi'nin etekleri ve geniş Erzurum Ovası'nın da başlangıcı sayılırdı. İşte Mustafa Kemal de o eski geleneğe göre burada karşılanacaktı. Erzurum'un ilk kuvayi milliyecileri olan Müdafaa-i Hukuku Milliye Derneği'nin üyeleriyle Kazım Karabekir ve Kurmay heyeti epeyce beklediler. Cayır cayır yakan Temmuz güneşi birkaç bodur söğüt ağacının yeşil yapraklarından kırılıyor, bu ağaçsız ve demir renkli dağlar ve tepeler ortasında bir vaha gibi yeşil bir sığınak meydana getiriyordu. Asker ve sivil ihtilalciler burada oturup uzun süre çene çalmak zorunda kaldılar. En sonra ikindi güneşinin altın rengine boyadığı uzun sırt üzerinde daha önce homurtuları işitilen otomobiller göründü. Oturanlar hemen yerlerinden fırlayarak ilerlediler. Mustafa Kemal ile Rauf Bey'in otomobili Kazım Karabekir'in yanı başında durdu. Mustafa Kemal şoförünün yanından çabucak inerek Kazım Karabekir'in uzanan iki eline sarıldı. El sıkıştılar ve öpüştüler. Sıra Rauf Bey ile Kazım Karabekir'e gelmişti. Aynı içtenlikle ve eski arkadaşlığın verdiği yakınlıkla el sıkışıp öpüştüler. Kazım Karabekir ile Rauf Bey'in tanışmaları ve dostlukları hürriyetin ilanından önce başlamıştı. Rauf Bey o zaman Peyki Şevket savaş gemisinin süvarisiydi. Onunla Zeyrek'teki evin bahçesinde tanışmışlardı. Kazım Karabekir o zaman Harbiye Okulu'nda kol ağası rütbesiyle tabiye öğretmen yardımcısıydı. Rauf Bey'i Kazım Karabekir'e tanıtan Kurmay Binbaşı Selahattin Adil Bey'iydi. Sonraları Hamidiyesiyle dünyaya parmak ısırtan ve Türk milletinin umutsuzluğunu dağıtan Rauf Bey, daha o zaman Peyki Şevket savaş gemiciğiyle her şeyi yapmaya hazır olduğunu söylemiş ve Kazım Karabekir'de hayranlık duyguları uyandırmıştı. Rauf Bey daha o zamandan Kazım Karabekir'i bütün cepheleriyle tanıyor ve onun ne denli mert ve sözünün eri bir adam olduğunu biliyordu. Kazım Karabekir'i sevindiren bir şey de Rauf Bey'in Mustafa Kemal ile gelişiydi. O kendisini Mustafa Kemal'e ancak eski arkadaşı Rauf Bey tanıtabilirdi. Mustafa Kemal kendisini Rauf Bey gibi pek yakından tanımıyordu. Kurmay subaylar ve müdafaa-i hukuk üyeleri Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla tanıştırıldı. Kazım Karabekir, "Paşam, çok bekledik. Hoş geldiniz. Şimdi birer yorgunluk kahvesi içer, sonra şehre yollanırız." dedi. Gerçekten bu genel olarak çok içten bir karşılama olmuştu. Her iki grubun insanları da büyük bir davanın ateşiyle içleri tutuşan kişilerdi. Bunun içinde çok çabuk birbirine ısındılar. Birbirinden ayrı söğütlerin gölgesine serilen 8-10 kişilik ev sahibi ve konuk grupları kahvelerini içerken bir yandan da günlük olayların en önemlileri üzerinde birbirlerine bilgi vermeye çalışıyorlardı. Ilıcalardan çıkan sıcak su incecik bir harptan akıyor ve bu kurak yerde bu birkaç söğüdü sulayarak geçip gidiyordu. Kısır, kurak ve ağaçsız topraklar insanoğlunun zulmüne uğradığını dilsiz varlığıyla sanki haykırıyordu. Uzun savaş yılları bu kel dağların ve tepelerin bütün eski yeşillikleri üzerinden çekirge sürüleri gibi geçmişti. Demir ayaklarıyla bu yerlerde tepinen 4 savaş yılı insanları öldürmekle kalmamış, canlı cansız her şeyin hakkından gelmiş, ana toprağı bile öldürmüştü. Mustafa Kemal bütün yol boyunca savaşın öldürdüğü ana toprağın bitmez tükenmez genişliğini büyük bir üzüntüyle seyretmişti. Mustafa Kemal'i, Rauf Bey'i ve Kazım Karabekir'i çevreleyen bu doğunun ilk ihtilalci insanları hem kahvelerini içiyor hem de konuşuyorlardı. Burada ancak bir kahve içimi süresince kalacak, sonra şehrin İstanbul kapısında karşılama töreni için dizilmiş, sabırsızlıkla bekleyen bütün Erzurum halkını selamlamak üzere yollanacaklardı. Mustafa Kemal bir şeyler soruyor, dikkatle dinliyor, sonra bunun üzerinde kendi düşüncelerini açıklıyordu. Konuştuğu hep milli hareket çevresindeydi. Bu sırada gözlerini Ilıca'nın batısındaki sırtlara dikti. Ilıca'ya gelen yol o güneşli sırtların ardında birdenbire gözden yitiyordu. İşte bu sırtların üzerine düşen yolda yalnız Mustafa Kemal'in değil, bütün orada bulunanların gözlerine çok ilginç bir olay çarpmıştı. Altın ışıklarıyla karademir renkli sırtları yıkayarak yavaş yavaş bu sırtların ardına doğru inmeye başlayan ikindi güneşi birdenbire burada beliren iri insan gövdelerini tunçtan heykeller gibi yaldızladı ve ufku mavi perdesi üzerine bütün güzelliğiyle resmetti. Mustafa Kemal parmakları arasında sigarası tüten elini uzatıp bu olayı yanındakilere gösterdi. Sırtın üzerinde Mustafa Kemal'in gözlerine çarpan iri yarı bir Erzurumlu ihtiyarın hayali olmuştu. Omuzlarına kartal kanat attığı paltosu ve elindeki uzun değneğiyle gerçekten basit bir Türk köylüsünden başka bir şeye benziyordu. Seyircilerden kimisinin hayalinde eski mitoloji kahramanlarını canlandıran bu adam, sırttan bu yana kıvrılan yolu inmeye başlayınca ardından yavaş yavaş ilerleyen bir yığın insan ve arabada çıkıvermişti. Bunlar pılı pırtılarını öküz arabalarına yüklemiş 30 kişilik bir göçmen kafilesiydi. Kafilenin öncüsü olan bu iri yarı adam ihtilalcilerin oturduğu söğütlüğe doğru ilerlerken orada birkaç otomobille bir yığında subay ve sivil insan görünce duraklamış ve onları şöyle bir süzerek önemli insanlar olduğunu hemen anlamış, ağır ve iri adımlarıyla yaklaşarak hepsini eski Anadolu usulünce sağ elini göğsünün üstüne bastırarak selamlamıştı. Hepsi dikkat ve merakla baktı. Bu iri yarı ve dinç bir ihtiyardı. Gür ve ak sakallı göğsünü doldurmuş, Anadolu ovalarının güneşi, Anadolu dağlarının rüzgarı çehresini tunçlaştırmıştı. Hepsi yine dikkat etmişti. Bu çok gün görmüş adam bunca yakına geldiği halde yine tepedeki gibi dev gibi görünüşünü yitirmemişti. Mustafa Kemal adamın hatırını sorup gönlünü aldıktan sonra "Aa, böyle nereden geliyorsun?" dedi. Koca adam Mevlüt Ağa, paşam, Rus gelirken muhacir olmuştum, Çukurova'daydım, şimdi köyüme dönüyorum, diye karşılık verdi. Mustafa Kemal, fakat ağa dedi, böyle tehlikeli zamanda insan hiç buraya döner mi? Her taraf yakılıp yıkılmış, ne yiyecek kalmış ne yakacak. Üstelik Ermeniler de buralara gelip son canlıları kesmek için nöbet bekliyor. Yoksa oralarda geçiremedin mi? Hayır paşam. Çukurova cennet gibi bir yer. Bir eken yüz biçiyor. Allah millete zeval vermesin. Bize tarlada verdiler, çayırda. Hamdolsun, uşaklar da çalışkandırlar. Değil Çukurova gibi bir yerden, taştan bile ekmeklerini çıkarırlar. Geçimimiz padişahta bile yoktu. Çok rahattık. Yalnız son günlerde işittim ki İstanbul'daki ırzı kırıklar bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Geldim, göreyim bu namertler kimin malını kime veriyorlar. Mustafa Kemal bu sözler söylenirken başını orada bulunanlardan öteye çevirmek zorunda kaldı. Gözlerine birdenbire saldıran yaşları saklamak istemişti. Sonra yaşlı gözlerini oradakilere çevirerek lirizmden ve heyecandan titreyen tok sesiyle ''Bu milletle neler yapılmaz?'' dedi. Bu yaşlı köylü Erzurum'un 1319-1322 ihtilallerine adı temiz bir yiğitlikle karışmış olan Mayarkalı Mevlüt Ağa'ydı. Mustafa Kemal Rauf Bey, Kazım Karabekir ve arkadaşları Mevlüt Ağa'nın göçmen kafilesini Ilıca'da bırakarak Erzurum'a yollandılar. Mustafa Kemal İstanbul kapısına yaklaşınca bütün şehir halkının 7'den 70'e dek oraya toplanmış olduğunu gördü. Otomobilden inerek ihtiram kıtasını selamladı. Kazım Karabekir'in Darüley Tamlıları, Sanayi Gürbüzleri uzun sıralar olarak dizilmiş onu ve arkadaşlarını görmek için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Paşa babalarının bunca değer verdiği Mustafa Kemal Paşa herhalde çok büyük bir adam olmalıydı. Erzurum valisi Münir Bey ile bütün büyük küçük memurlar ve 15. kolordunun subayları onu bekleyenlerin en başında yer almıştı. Bütün halk öğrenciler gibi heyecana gelmişler. Yaşasın Mustafa Kemal Paşa, yaşasın Rauf Bey diye haykırıyordu. Mustafa Kemal ile Rauf Bey bu dev İstanbul kaçakları payitahtın kapısından korku, heyecan içinde çıkmış, şimdi Türkiye'nin öbür ucundaki eski ve şanlı bir Türk şehrine yine İstanbul kapısından giriyorlar. Hem de şanla ve şerefle giriyorlardı. Burada İstanbul'daki o yürekleri buz gibi donduran korku ve terör havası yoktu. Burası hür ve gerçekten hür bir Türk şehriydi. Kazım Karabekir adlı o yiğit ruh buradaki düşman korkusunun demir avuçlarını almış, sonra ezerek çiğnemiş, pestile çevirmişti. Amasya ihtilalcileri Kazım Karabekir'in yarattığı hür ülkeden içeri girerken gerçekten mutluydular. Mustafa Kemal de, Rauf Bey de, onların büyük yürekli arkadaşları da Kazım Karabekir'e karşı bir minnet duygusuyla doldular. Ali Fuat Paşa'nın tuttuğu Ankara'nın ve Kazım Karabekir'in tuttuğu Erzurum'un dışında her yer karanlıktı. Hiçbir Türk şehri şu sırada Erzurum'un olduğu gibi güvenli değildi. Burada her şey yiğit Erzurum halkının ve Kazım Karabekir devrinin elindeydi. Amasya ihtilalcilerinin ilk duydukları şey buydu. Mustafa Kemal subaylarla mülki memurların ve halk ileri gelenlerinin ellerini sıkarken yüzü, gözleri ve elleri sanki ışık saçıyordu. Öğrencilerin yanaklarını engin bir babalık duygusuyla okşarken onlarla şakalaşıyordu. O bu öksüzleri pek iyi bilirdi. Kendisi de bunlardan birçoğunu toplayıp annesinin evine göndermiş ve ölümden kurtarmıştı. Rauf Bey, Kazım Karabekir'in bu parlak karşılama törenine kendine göre anlamlar vermişti. İstanbul hükümeti Sivas'tan beri Mustafa Kemal'in kişiliğini adam akıllı hırpalamaya başladığından bu parlak törenle o korkunç saldırılara meydan okumak istemiş gibiydi. Sonra Mustafa Kemal'i ekarte etmeye çalışan İstanbul hükümeti ne yaptığını çok iyi hınzır gibi biliyordu. Mustafa Kemal'in kişiliği bir ihtilal bombasına benziyordu. Kazım Karabekir başta olarak hiçbir paşa henüz onun gibi ihtilal bayrağını açmış değildi. Henüz hepsi Ali Fuat Paşa bile legal bir kuvvet toparlanması biçiminde ve legal koşullar altında elden geldiğince hazırlanmaya ve güçlenmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal ise hepsinin üstünde memuriyetini büsbütün bilinçli olarak yakasından silkip atacak yiğitliği göstermiş, bütün İstanbul hükümetini, bütün onu destekleyen iç ve dış düşmanlara karşı direnmekten çekinmemişti. O legal bir güçlenme, kuvvet toplama sistemi içinde kurtuluşa giden yolun çok uzun, çetrefil ve daha çok tehlikelerle dolu olduğunu seziyordu. Bunun için İstanbul'da ve Amasya'da çok daha kestirme yollar araştırmıştı. Türkiye'nin kaderi onun o düşünce çizgisine dek sokulmasına Kazım Karabekir'le birlikte engel olmuştu. Kazım Karabekir, Mustafa Kemal'in bu karşılayıştan duyduğu hoşnutluğu gördükçe bir yandan seviniyor, bir yandan da üzülüyordu. Refet Bey'in Sivas'tan büyük bir karamsarlıkla çekmiş olduğu şifreli telgraf bu gece onun sevincini adam akıllı kaçıracağı benziyordu. Bu telgraf Kazım Karabekir'i de hem şaşırtmış hem de üzmüştü. Bir ihtilalcinin yolu her zaman zehirli dikenlikler içinden geçmez miydi? Mustafa Kemal ve arkadaşları Kolordu Kumandanlık Dairesi'ne yerleştirildiler. Mustafa Kemal Erzurum'a vardı, varacaktı. Kazım Karabekir bir gün Morkov kışlasında Fevzi Çakmak Hastanesi postabaşı olan Ali Çavuş'u çağırttı. Bu kalın çatık kaşlı, kara gözlü, iri yarı bir Anadolu çocuğuydu. Kazım Karabekir yakın istihbarat işlerinde kullandığı Ali Başçavuş'a şunları söyledi. Ali Çavuş, Mustafa Kemal Paşa bize müfettiş olarak geliyor. Yanına 10 nefer al ve müstahkem mevki binasında bir oda hazırla. Gözünü aç, sırlarımızı ona vermeyelim. Bugünkü karşılayıcılar arasında Ali Başçavuş da vardı. Hemen Mustafa Kemal'in bavullarını alarak müstahkem mevki binasında hazırlattığı odaya yerleştirdi ve karşısına dikilerek şöyle tekmil verdi. Ben Kazım Karabekir Paşa'nın emriyle Mihalıççıklı Hacı İsmailoğlu Ali, postabaşı olarak emrinizdeyim paşam. Mustafa Kemal dikkatle onun yüzüne bakarak geçmişten bir şeyler anmaya çalıştı ve sonra "Sen Enver Paşa'nın yanında değil miydin?" diye sordu. Ali Çavuş birdenbire bu soruya bir karşılık bulamadı. Biraz düşünmek zorunda kaldı ve sonra "Hayır değildim" diye yalan söylemek zorunda kaldı. Mustafa Kemal öfkelenerek onu odadan kovdu. "Haydi çık dışarı." Ali Çavuş buradan çıkınca doğru Kazım Karabekir'in yanına koştu. "Paşam ne olur beni paşanın yanından al" diye yalvardı. Ali Başçavuş orada görev almamakta direnince iş sarpasardı. Mustafa Kemal'in büyüler gibi bakan keskin mavi gözlerinden korkar olmuştu. Onca insan yığını içinden Enver Paşa karargahının bu en sönük kişisini belki bir iki kez görmüşlükle şimdi tanıyabilen paşa Ali Çavuş'u korkutmuş ve yıldırmıştı. Bir gün hastalık bahane ederek görevine gitmedi. Onun yerine gönderilen Hasan Çavuş'u istemeyen Mustafa Kemal, "Şimdi onu istiyorum, derhal bulup getiriniz" diye emir verdi. Ali Başçavuş'un hasta olduğunu söylediklerinde de hemen doktor Refik Saydam Bey'i gönderip onu muayene ettirdi. Mustafa Kemal'in bu Ali Başçavuş işine mim koyduğu anlaşılıyordu. Bir kez o uzun yıllar Enver Paşa'nın karargahında posta başılık yapmış, Mustafa Kemal'in bu en büyük rakibinin pek çok önemli sırlarını öğrenmişti. Sonra da onun bir espiyon olarak kendi hizmetine verildiğini hemen anlamıştı. Daha çok bu yüzden onun kendi hizmetinde kalmasını istiyordu. Kazım Karabekir'in kendisinden neler öğrenmek istediğini çok merak ediyordu. Ali Başçavuş çaresiz Mustafa Kemal'in yanında çalışmaya başlamıştı. Mustafa Kemal onu Tonga'ya bastırmak için akla gelen gelmeyen birçok tedbir alıyordu. Valizlerini işaretleyerek açık bırakıyor, ortada önemli önemsiz paralar unuttuğu oluyordu. Pek tecrübeli Ali Başçavuş bütün bunların düzen olduğunu bildiğinden hiçbirine ilişmiyordu. Ali Başçavuş zamanlı zamansız gece gündüz Mustafa Kemal'in yaptığı toplantılarda bir adım arkasında ve belindeki dolu parabellumu ile dikiliyor, serbest kalıp da dışarı çıktığında Kazım Karabekir'in kurmayları hemen onu yakalayıp bir kuytuya çekiyor, ondan Mustafa Kemal'in o günkü davranışları üzerine haber sızdırmaya çalışıyor, onu bayağı terletiyorlardı. Konuklar yıkanıp temizlendikten ve akşam yemeğini yedikten sonra odalarına çekildiler. Mustafa Kemal'in odasında Rauf Bey, Kazım Karabekir baş başa kaldıklarında Kazım Karabekir cebinden Refet Bey'in 2 Temmuz'da Mustafa Kemal'e çekmiş olduğu şifre telgrafı çıkarıp ona verdi. Mustafa Kemal kaşlarını yıkarak telgrafı okurken Kazım Karabekir'le Rauf Bey onun yüzünde değişip duran ve gittikçe trajik bir ton alan mimikleri büyük bir dikkatle gözden geçiriyorlardı. 3. Kolordu Komutanı Refet Bey Sivas'tan şu anlamda bir şeyler söylüyordu. "Sivas delegeleri seçildi. Gerek bunlar gerekse Liva delegeleri yola çıkmak üzeredir. Telgrafhanelerle yapılan bildiri üzerine hemen bir karara varılmasını zorunlu görüyorum. Oranın durumu başka türlü davranışa uygun değilse en elverişli çare artık işi sürümcemede bırakmayarak ve bu son olay dolayısıyla büyük bir üzüntü göstererek istifa etmektir. Hele askerlikten çekilmeyerek ve yalnız görevinizden çekilerek İstanbul'a gitmeyecek olursanız bu durum İstanbul'un daha çok gözüne batacak ve sizi İstanbul'a çağırtmakta direnecektir. Eğer böyle bir karar verecek olursanız Sivas'a dönmeyerek Erzurum'da kalmanız hem coğrafya bakımından hem de Erzurum halkının kararlılığı ve yiğitliği bakımından daha elverişlidir. Eğer bu dediğim gibi bir karar verecek olursanız 3. Kolordu karargahının buradaki bölümleri üzerinde ne gibi davranmamı uygun bulursunuz? Tümen kumandanından hiçbir haber yok. Fırsat elden kaçmadan Arif'i Amasya'ya göndermek istiyorum. Uygun bulur musunuz? Amasya'ya onunla çantayı göndereyim mi? Her ihtimale karşı 500 lira alıkoymak istiyorum. Uygun mudur? Mustafa Kemal telgrafı yüksek sesle okumuştu. Okuyup bitirince gözlerini kaldırıp soruşturucu bakışlarını arkadaşlarının gözlerinde gezdirerek "Ne yapmalıyız?" der gibi onları yardıma çağırdı. Adam akıllı üzülmüştü. Bu bozguncu bir telgraftı. İçten duyularak yazıldığı da meydandaydı. Kazım Karabekir bütün sevinci birdenbire sönüp giden Mustafa Kemal'in gözlerinin içine bakarak "Paşam" dedi. "Müfettişlikten hatta askerlikten çekilmenize hiç teessür duymadan karar verebilirsiniz. Size mukaddesatım namına söz veriyorum. Size müfettiş bulunduğunuzdan daha ziyade hürmetkar bulunurum. Sizi millete tanıtmak ve halkın ordunun hürmetini üzerinizden ayırmamak vazifemdir. Daha İstanbul'dayken şarka gelmenizi rica ettiğimi hatırlayınız. Müfettiş değil bir ferdi millet olarak dahi gelseydiniz sizi başlayacağınız istiklal mücadelelerinde reisi kârımıza çağırmaya daha o zamandan karar vermiştim. Erzurum Kongresi esaslarında tevhid-i efkardan sonra milli kuvvetle işe başlarız. Gerçekten üzülecek hiçbir şey yoktur paşam. Duruma cümlenize malum olan saray ve Babe Ali'den zaten başka türlü bir hareket beklenemezdi. Kazım Karabekir bunları söylerken Mustafa Kemal'in eğik, üzgün ve düşünceli başı yavaş yavaş doğrulmuş, gözleri onun gözlerine parlayarak sanki bir düşten uyanır gibi bakmaya başlamıştı. Mustafa Kemal bu sırada taşkın duygularının etkisi altında soğukkanlılığını yitirdiğini anlamıştı. O da büyük ve şaşırtıcı olaylar karşısında en az Kazım Karabekir kadar sağlam, soğukkanlı ve dayanıklıydı. Kazım Karabekir'in bu olgunca sözleri Mustafa Kemal gibi Rauf Bey'i de çok duygulandırmıştı. Şimdi ikisi de karşılarında bir yontma granit heykel gibi oturan bu güçlü, kuvvetli ve altın yürekli adama, bu idealdaşlarına sanki büyülenmiş gibi gözlerini dikmiş, şaşırmış ve hayran bakıyorlardı. Deminki karanlık ve karamsar hava bu sözler üzerine dağılıp gitmişti. Mustafa Kemal İstanbul'da yaptığı boks maçının birinci raundunu Kazım Karabekir'in babacanlığıyla savuşturdu. Şimdi sıra ikinci raunda gelmişti. Mustafa Kemal yollardayken Harbiye Nazırı Şevket Turgut Paşa'dan Kazım Karabekir'e can sıkıcı bir başka telgraf daha gelmişti. Birinci telgrafın etkisi yitip gittikten sonra Kazım Karabekir bu ikinci telgrafı çıkararak Mustafa Kemal'e uzattı. Telgraf şu anlamdaydı: "Sizi Mustafa Kemal Paşa'nın yerine 9. Ordu Müfettişliğine atamak istiyoruz. 15. Kolordu Kumandanlığı için kimin vekili olarak atanmasını istersiniz? Sonra orada izlediğiniz ileri düşünce ve işlerinizi yakından bilen ve bunları sizin gibi izleyebilecek başkasını Kolordu Kurmay Başkanlığı'na getirmek gerekirse kimi salık verirsiniz? Bunları çok çabuk bildiriniz." Mustafa Kemal bunu da okuyunca ufak bir şaşkınlık geçirmekten kendini kurtaramamıştı. Yüzü kızarmış, kaşları çatılmış ve bakışlarının dupduru gök rengi bulanmıştı. Kazım Karabekir bunun etkisini de dağıtıp Karagün dostluğunun şahane bir örneğini ortaya koymak üzere bir başka yazı çıkararak Mustafa Kemal'in eline tutuşturdu. Bu Şevket Turgut Paşa'nın göndermiş olduğu telgrafın karşılığıydı ve Kazım Karabekir Paşa'nın el yazısını taşıyordu. Anlamca şöyle diyordu: "Öteden beri bana göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkürden acizim. Şu sırada benim Erzurum'dan ayrılmam çok büyük tehlikeler doğuracak bir durum yaratabilir. Sonra kolordu kumandan vekili olacak kimse de yoktur. Büyük kumandanların sırasıyla birer bahaneyle ortadan kaldırılma suretiyle Türkiye'nin daha kolay yok edilebileceği kanısı bugün her aklı başında yurtseverin kafasına yerleşmiş bulunmaktadır. Eğer sağlık durumunun görevini yapmasına engel olduğunu gösteren bir sebep yoksa Mustafa Kemal Paşa'nın müfettişlikten ayrılması çok tehlikeli olacaktır. Kolordu Kurmay Başkan Vekili Mustafa Bey görevini pek iyi yaptığından asil olarak atanmasını dilerim." Mustafa Kemal bunu da yüksek sesle ve sesi titreyerek okumuştu. Bu gece gerek Mustafa Kemal gerek Rauf Bey ideal kardeşliğinin, insan olgunluğunun en yüksek örneklerinden biriyle karşılaşmışlardı. Birkaç dakika hiçbir şey konuşmayan bu üç ihtilalci sessizlik içinde bu perçinlenen dostluğun varlığını kutluyor gibiydiler. Kazım Karabekir'in demir gibi yiğitliği ve olgun insanlığı iki arkadaşını mat etmişti. Korkunç ve hınzır hırsın bundan böyle de böylece yenilmesini emreden yüksek bir an yaşıyorlardı. Kazım Karabekir bu yaptığı işle Mustafa Kemal'e bir insanın gösterebileceği en yüksek saygıyı ve dostluğu göstermişti. Kazım Karabekir'in demir eli ve sıcak sevgisinin hüküm sürdüğü bu doğu şehrinden hiçbir kuvvet Mustafa Kemal'i ve ona benzeyenleri tutup zorla İstanbul'a Malta zindanlarına sürükleyemezdi. Artık Mustafa Kemal de Rauf Bey de gece geç vakit yataklarına girdiklerinde kendi evlerinde olduğundan daha rahat ve huzur içinde bir uyku çektiler. Kumandanlığın içinde ve dışında nöbetçilerin hafif ayak sesleri işitiliyor, odanın içindeki cep saatlerinin sevimli tıkırtıları bir teviye mavi bir uyku yağmuru serpiyordu. 24. ayrımın sonu, sayfa 378.